Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 74. Ayrım. Ne Ferset'i gülmeyi kesip hayretle Meren'e baktı. Sonra yüzü karardı, kaşları çatıldı. Benimle şakalaşmak tehlikeli olur lordum, dedi soğuk bir tavırla. Doğruyu söylüyorum yüce krallar kralı. Şu haliyle Neferset'i en cesur yüreği bile titretirdi. Eğer bu doğruysa ve senin ruhunun iyiliği için umarım doğrudur Meren Şamsiz. O zaman söyle bana, şimdi nerede Taita? Tek bir şey daha söylemek zorundayım yüce bağışlayıcı efendim. Taita'nın görünümü çok değişti. İlk görüşte tanıyamayabilirsiniz. Yeter. Neferset'inin sesi yükselmişti. Nerede o? Meren çatlak bir sesle. Bu odada, dedi. Yakınımızda duruyor. Sonra daha da zayıf bir sesle. En azından öyle olduğunu umuyorum, diye ekledi. Neferset'i sağ elini hançerinin kabzasına götürmüştü. Beni kötülüğe teşvik ediyorsun Meren Şamsiz. Meren deli gibi boş odaya bakındı ve zavallı bir sesle. Büyücü, yüce büyücü, kendini göster, yalvarıyorum sana. Firavun'un gazabına uğramak üzereyim. Sonra rahatlayarak bir çığlık attı. Bakın majeste, siyah granitten oyulmuş uzun bir heykeli gösteriyordu. Neferset'i öfkeyle, o Taita'nın heykeli. Baş heykeltıraş Os tarafından yapıldı, dedi. Bana büyücüyü anımsatsın diye oraya koydum ama o sadece bir taş. Sevgili Taita'm gibi etten kemikten değil. Hayır Firavun, heykele değil, onun sağ tarafına bakın. Meren'in gösterdiği yerde çöldeki seraplar gibi titrek ve saydam bir bulut ortaya çıkmıştı. Firavun gözlerini kırpıştırdı. Orada hiçbir şey yok, sadece hava var. Ne bu, cin mi, hayalet mi? Serap giderek yoğunlaştı ve katı bir şekil aldı. Neferset'i heyecanla, bu bir adam, diye haykırdı. Gerçek bir insan. Hayretle bakıyordu. Ama Taita değil. Bu güzel genç adam benim Taita'm değil. Belli ki onun da kendini gizleme büyüsü var. Meren, evet büyü, dedi. Ama en ak ve asil türünden. Taita tarafından yapılmış bir büyü. Bu Taita. Hayır. Neferset'i başını sallıyordu. Bu adamı tanımıyorum. Canlı mı değil mi onu bile bilmiyorum. Lütfunuzla bu büyücü gençleşti ve yenilendi. Neferset'inin bile nutku tutulmuştu. Tek yapabildiği kafasını sallamaktı. Taita yüzünde sıcak, sevgi dolu bir tebessümle ona bakarak hareketsiz durmaktaydı. Meren Firavun'a heykele bakın diye yalvardı. Os o heykeli yaptığında büyücü yaşlı bir adam olmuştu ama şimdi genç haliyle bile ona ne kadar benziyor. Alnının derinliğine ve genişliğine, burnunun, kulaklarının şekline ama hepsinden çok da gözlerine bakın. Neferset'i kuşku içinde, evet, belki de onun hayalidir gördüğüm, diye söslendi. Hey hayalet, gerçekten Taita isen sadece ikimizin bildiği bir şeyler söyleyebilirsin bana. Taita, evet öyleyim Firavun, dedi. Size böyle bir sürü şey söyleyebilirim ama aklıma hemen gelen bir tane var. Hatırlar mısınız? Daha iki krallığın firavunu değilken, hala Prens Nefer Memnonken benim öğrencimdiniz ve size taktığım isim Mem'di. Firavun başını salladı. Gayet iyi hatırlıyorum. Sesi boğuk bir fısıltıya dönüşmüş ve bakışları yumuşamıştı. Ama böyle bir şeyi bir sürü kişi bilebilir. Dahasını da söyleyebilirim ben. Hani siz çocukken Gebel Nagara Gölü'nün kıyısına güvercin tuzakları kurmuştuk. Sonra da kutsal kuşunuz Şahin gelsin diye 20 gün beklemiştik. Neferset'i, benim kutsal kuşum asla tuzaklara gelmez, dedi ve Taita aurasındaki titreşimden onun bir tuzak kurmak üzere olduğunu gördü. Şahininiz gelmişti, diye itiraz etti. Mısır'ın çifte tacında hakkınız olduğunu kanıtlayan güzel bir şahindi hem de. Onu yakalamıştık, diye atıldı Neferset'i. Hayır Mem, şahin tuzağa gelmeyi reddetmiş ve uçup gitmişti. Biz de avdan vazgeçmiştik. Yine hayır mem. Hafızanız sizi yanıltıyor. Kuşun peşinden vahşi doğaya dalmıştık. Ah evet, acı suları olan Natron Gölü'ndeydik. Bir kez daha hayır. İkimiz bir Ummasara Dağı'na gitmiştik. Ben sizi halatta tutarken siz dağın doğu yamacındaki Şahin yuvasına tırmanmıştınız yavruları almak için. Artık Neferseti Tayita'ya parlak gözlerle bakıyordu. Yuvaya vardığınızda kobranın sizden önce gelmiş olduğunu gördünüz. Kuşlar ölmüştü. Yılanın zehirli ısırığı öldürmüştü onu. Ey büyücü, bunları senden başka kimse bilemez. Seni kabul etmediğim için bağışla beni. Sen hayatım boyunca benim rehberim ve akıl hocam oldun. Oysa ben seni inkar ettim. Neferseti pişmanlıkla kıvranıyordu. Sendeki değişim yargı gücümü azalttı. Nasıl oldu bunlar anlatsana. Anlatacak çok şey var dedi Tayita. Ama önce görüşmemiz gereken başka konular bulunuyor. İlk olarak size birini takdim etmek istiyorum. Tayita elini uzattı ve hava bir kez daha titreşip genç bir kadına dönüştü. O da Neferseti'ye gülümsüyordu. Daha önce de yaptığın gibi yine büyülerinle kafamı karıştırdın dedi Neferseti. Bu yaratık kim? Onu niye bana getirdin? Adı Fen ve sağ el yolunda ustadır. Bunun için çok genç. Daha önce başka hayatları da olmuştu. Eşsiz bir güzelliği var. Ona şehvetli bir erkeğin gözüyle bakıyordu. Ama onda tanıdık gelen bir yan da var. Gözleri. Ben bu gözleri tanıyorum. Hafızasını yokladı. Bana çok iyi tanıdığım birini hatırlatıyorlar. Firavun, Fen benim eşim. Eşin mi? Nasıl olabilir? Sen bir... Dilini tuttu. Bağışla beni büyücü. Sana hakaret etmek veya seni kırmak istememiştim. Doğru Firavun. Bir zamanlar hadımdım. Ama artık bir erkeğim. Tam ve bütün olarak. Fen de benim kadınım. Neferseti çok şey değişmiş diye proteste etti. Daha ben bir bilmeceyi çözemeden sen önüme bir tane daha koyuyorsun. Fen'e bakmayı sürdürerek sustu. Bu gözler, bu yeşil gözler. Babam, bunlar babamın gözleri. Fen benim kral soyumdan geliyor olabilir mi? Tayita onu hafifçe payladı. Hadi ama mem, önce karşına çıkardığım sırlardan şikayet ediyorsun, sonra da daha fazlasını istiyorsun. Şu kadarını söyleyeyim ki, Fen senin kanından. Senin kanın onun da kanı. Ama çok eski zamanlardan. Başka hayatları da oldu demiştin. O hayatlardan birinden mi? Aynen öyle. Neferseti, açıkla bana diye emretti. Daha sonra bunun için vaktimiz olacak. Bu arada siz ve Mısır hala tehdit altındasınız. Nil anamızın sularını kesen cadı Eos'u zaten biliyorsunuz. Onu kendi ininde yok ettiğin doğru mu? Artık cadı yok ama yandaşlarından biri hala iş başında. Adı Soe, tehlikeli bir adam. Soe, bu isimde bir adam tanıyorum. Mintaka söz etmişti. Bir vaizmiş. Yeni tanrıçanın müritlerinden. Adını tersten okuyunca Eos oluyor. Tanrıçası da cadıydı. Soe'nin amacı sizi ve soyunuzu yok etmek. Çifte krallık tacını Eos adına ele geçirmek. Neferseti'nin yüzü dehşetle çarpıldı. Bu Soe baş kadının Mintaka'nın sırdaşı. Mintaka ona inanıyor. Soe onu yeni dine döndürdü. Neden engel olmadınız? Huyuna gitmek istedim. Mintaka ölen bebeklerimizin acısıyla perişandı. Soe onu rahatlattı. Ben de bunda bir zarar görmedim. Bunda büyük bir zarar var dedi Tayita. Size ve Mısır'a. Soe korkunç bir tehdit. Cadının son taraftarı. Yeryüzünde kalan son izi o. Büyük yalanın bir parçası. Ne yapmalıyım Tayita? Nil tekrar akmaya başlar başlamaz Soe ortadan kayboldu. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Her şeyden önce onu yakalayıp size getirmeliyim. Mintaka onun öyle bir esiri olmuş ki her dediğine inanıyor. Kötülüklerinin itirafını kendi ağzından duymadıkça kimseyi dinlemeyecektir. Neferseti, "Benden ne yapmamı istiyorsun Tayita?" diye sordu. "Kraliçe Mintaka'yı uzaklaştırmalısınız. Batı kıyısındaki Memnon Sarayı'nda özgür olmalıyım. Onu Assuit'e götürüp Hathor Tapınağı'nda kurban kesin. Tanrıçanın size göründüğünü ve şimdi yeraltı dünyasında olan sevgili bebekleriniz Prens Kahaba ile küçük kız kardeşi Unas için bunu Mintaka ile ikinizden istediğini söyleyin." "Hathor'a kurban sunmak istediğim doğru. Kraliçe ile ikimiz kraliyet teknesiyle 5 gün içinde yola çıkacağız. Yeni ayın doğduğu gece yani. Başka ne istiyorsun benden?" "Lord Meren ile en iyi savaşçılarınızdan 100 kişiye ihtiyacım var. Meren de sizin otoritenizi temsil eden şahin mührü olmalı. Hepsi olacak." Çok geçmeden Firavun'la kraliçesi gemilerine bindiler ve uzaklaştılar. O arada Meren ile Tayita da askerlerle birlikte batı kıyısına geçmişlerdi. Mintaka'nın sarayına doğru yola koyuldular ve Şafak'la birlikte orada oldular. Saray halkı şaşırmıştı. Saray veziri, arkasında muhafızlardan oluşan bir ekiple girişlerini engellemeye çalıştı. Ancak saray muhafızları yiyip içip eğlenmekten gevşemiş durumdaydı. Gergin bir şekilde 100 sıkı savaşçıyı süzüyorlardı. Meren, şahin mührünü gösterdi. "Firavun Nefersetin'in emriyle geldik. Kenara çekilin de geçelim." "Elinde şahin mührü var." Vezir teslim oldu ve saray muhafızlarının yüzbaşısına döndü. "Adamlarını geri çek ve benden haber gelene kadar koğuşlarınızda kalın." Meren ve Tayita sarayın sütunlu girişine daldılar. Çivili sandaletleri mermer zeminde çın çın ötüyordu. Tayita artık gizlenme büyüsünü kaldırmıştı. Onun yerine timsah derisinden bir göğüslük ve ona uygun bir miğfer takıyordu. Miğferin vizörü yüzünü gizlemekteydi. Heybetli ve tehditkar bir görünümü vardı. Saray görevlileri ve Mintaka'nın hizmetkarları kaçacak delik arıyordu. Meren, "Araştırmaya nereden başlayacağız büyücü?" diye sordu. "O yaratık hala burada mı saklanıyor?" "Sue burada. Çok eminsin." Tayita, "Havada Eos'un pis kokusu var," dedi. Meren gürültülü bir şekilde havayı kokladı. "Ben almıyorum." "10 adam bizimle kalsın. Geri kalanları bütün kapıları tutacak şekilde yerleştir. Sue fiziksel görünümünü değiştirebilir. O yüzden kimse saraydan ayrılmamalı. Ne erkek, ne kadın, ne de hayvan." Meren onun emirlerini iletti ve adamlar görevlerinin başına dağıldılar. Tayita özellikle büyük, bol eşyayla döşenmiş salonlara, odalara bakıyor, Meren ve ekibi de kılıçları çekili olarak peşinden geliyordu. Tayita zaman zaman durup, avının peşindeki bir tazı gibi havayı kontrol ediyordu. Sonunda kraliçenin iç bahçesine geldiler. Burası yüksek kum taşı duvarlarla çevrili, üstü açık, geniş ve ferah bir avluydu. Çiçekli ağaçlarla süslü yollar, ortada bir fıskiye, ipekli minderlerle bezeli mermer banklar vardı. Askerlerin gelmesi üzerine Mintaka'nın oda hizmetçileri sazlarını bırakıp kaçmıştı ve genç kadınların parfüm kokularıyla portakal çiçeklerinin kokusu birbirine karışmıştı. Avlunun öbür ucunda asma yapraklarıyla sarmalanmış küçük bir çardak bulunuyordu. Tayita hiç duraksamadan ona doğru ilerledi. Adımları seri ve kesindi. Ortada pembe mermerden yüksek bir kaide üzerinde aynı mermerden oyulmuş bir heykel vardı. Birisi heykelin ayaklarının dibine yasemin demetleri bırakmıştı ve çiçeklerin baygın kokusu havayı sarmıştı. Güçlü bir afyon gibi insanın duyularını uyuşturuyordu. Tayita, "Cadının çiçekleri," diye fısıldadı. "Bu kokuyu gayet iyi hatırlıyorum." Sonra kaidenin üstündeki heykeli inceledi. Gerçek boyutlardaki heykel, yüzü örtülü bir kadın heykeliydi. Pelerinin kıvrımları başından ayak bileklerine kadar inmekteydi. Zarif ayakları öyle bir ustalıkla oyulmuştu ki, sanki soğuk taştan değil, et ve kemikten yapılmış gibi duruyordu. Tayita, "Cadının ayakları," dedi. "Burası da kraliçe Mintaka'nın ona tapındığı yer. Şimdi cadının kötülük kokusu Yasemin kokusundan daha keskin geliyordu. Alçak sesle, "Lord Meren, adamların bu heykeli devirsin," dedi. Ele avuca sığmaz Meren bile cadının mabedini dolduran iğrenç havadan etkilenmiş gibiydi. O da emirlerini kısık bir sesle verdi. Askerler kılıçlarını kınlarına sokup omuzlarıyla heykele yaslandılar. Hepsi güçlü kuvvetli adamlardı ama heykel devrilmemek için direniyordu. Taita, Eos'un güç kelimesini bir kez daha ona karşı kullanarak "Taş Kalon!" diye bağırdı. Heykel kıpırdadı. Mermerin üstünde kayan mermerden cadının son çığlığı bir cırtlak ses gibi çıktı. Bu ses askerlerin ürkmesine ve geri kaçmasına yol açmıştı. Taita, kılıcını ağır ağır devrilmeye başlayan Eos heykelini uzatarak "Askartov!" diye bağırdı bu kez. Sonra da "Silon Dela!" dedi ve heykel bütün ağırlığıyla taşların üstüne düşüp parçalandı. Sadece zarif ayaklara bir şey olmamıştı. Taita gidip ikisini de kılıcın ucuyla yokladı. Ayaklarda yavaş yavaş çatlaklar oluştu ve ikisi birden pembe bir toza dönüştüler. Kaide'nin üstündeki çiçekler de kuruyup kararmıştı. Taita ağır ağır Kaide'nin etrafında döndü. Birkaç adımda bir mermere vuruyordu. Arka duvara gelene kadar tok sesler çıkmıştı. Burada mermerden boş bir yankı geldi. Taita geri çekilip duvarı inceledi. Sonra gelip elinin ayasını sağ üst köşeye dayadı ve hafifçe bastırdı. Bir iç mekanizmanın harekete geçtiği duyuldu ve bütün panel olduğu gibi dönerek açıldı. Bir süre herkes sessizce Kaide'nin arka duvarında açılan karanlık boşluğa baktı. Ancak bir kişinin geçebileceği genişlikteydi. Taita, "Eos'un sahte peygamberinin saklanma yeri," dedi. "Büyük salondan meşaleleri getirin." Askerler emri yerine getirmeye koştular. Döndüklerinde Taita meşalelerden birini aldı ve deliğe tuttu. Karanlık bir boşluğa doğru inen taş basamakları gördü. Hiç tereddüt etmeden içeri girdi ve basamaklardan inmeye başladı. 13 basamak vardı. Sonra uzun bir adamın rahatça geçebileceği yükseklik ve genişlikte bir tünel uzanıyordu. Yere sade kum taşı tuğlalar döşenmişti. Duvarlarda resim veya kabartma yoktu. Taita Meren'e, "Arkamdan ayrılmayın," dedi ve tünele daldı. İçerideki hava bayat ve ağırdı. Nemli toprak ve gömleli çok olmuş ceset kokusu vardı. Taita iki kez yol ayrımına geldi ama her seferinde hiç durup düşünmeden içgüdüsel olarak birini seçti. Sonunda ileride bir ışık gördü. Kararlı bir şekilde yürümeye devam etti. Büyük amforalarda yağ, su ve şarap muhafaza edilen bir mutfaktan geçti. Kara buğday ekmeği ile dolu ahşap fıçılar ve sepetler dolusu meyve sebze de vardı. Tavandaki kancalara tüslenmiş butlar asılmıştı. Odanın ortasındaki ocağın küllerinden kıvrılarak yükselen duman, tavandaki havalandırma deliğinde kayboluyordu. Alçak tahta masada yarısı yenmiş bir yemek ve bir sürahi kırmızı şarap durmaktaydı. Küçük bir yağ kandili köşelerde gölgeler yaratıyordu. Taita, karşı duvardaki kapıya doğru ilerledi. Kapı, tek bir lambayla aydınlatılmış, loş bir hücreye açılıyordu. Bir köşeye atılmış bir tunik, bir pelerin ve bir çift sandalet vardı. Yere bir döşek serilmişti. Üstünde de çakal postundan yapılmış bir örtü vardı. Taita örtüyü bir ucundan tutup kenara çekti. Örtünün altından en çok 2 yaşında, koca meraklı gözlerini Taita'ya dikmiş bir erkek çocuk çıkmıştı. Taita eğilip elini çocuğun kabak kafasına koydu. Bir cızırtı duyuldu ve kavrulmuş et kokusu geldi. Çocuk haykırdı ve Taita'nın elinden kurtuldu. Başında Taita'nın el izi değil, Eos'un kedi pençesi oluşmuştu. 74. ayrımın sonu sayfa 629, devamı 75. ayrımda.